Ayrım 11. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 114. Gerçek olan, Paul'ün Lovson'ın yanında durarak kendisini büyüyen bir tartışma unsuru haline getirdiğiydi. 23 Haziran gecesi tüm sanatçı ve yazarların Mount Nixon bile ve sivil özgürlükleri zedeleyen benzeri düzenlemelere karşı olmaları gerektiğini savunacaktı. The New York Times'a göre, Heifetz, Bill'in destekçilerinin bir insanlık utancı olarak ulusal yapının dışına atılmaları gerektiğini söylemişti. Mount Nixon'a kamu tepkisi sürdü ve karşıtların baskısı öyle büyüdü ki senato oylamayı yapamadı. Böylece Bill yasalaşmadı ve savaşı sivil özgürlük kazandı. Ama başka taslaklar ve savaşlar olacaktı ve bu zaferin tadına varacak zaman yoktu. Savaşı veren binlerce kişi şimdi ulusal politikaya ve seçimlere yönelmek zorundaydı. Cumhuriyetçilerin başkan adayı T.A. Dewey ve başkan yardımcısı adayı da A. Warren idi. Demokratlar ise yine Truman'ı aday gösteriyordu. Başkan yardımcısı adayları ise A.W. Barkley idi. Temmuz sonunda ilerici parti toplantısını yaptı ve başkan adayı olarak Hay Wallace'ı, yardımcısı olarak da Senatör G. Hay Tyler'ı çıkarttı. Bu ulusal birliğe verilen ana tema, siyah bir adama, bir avukata, Charles Howard'a aitti. İlerici parti kısa zamanda ülke çapında hız ve taraftar kazandı. New York'ta Cumhuriyetçi Vito Marcantonio, Wallace'ı Roosevelt'in politik ardılı olarak gösteriyordu. Dahası Marcantonio, Amerikan İşçi Partisi'nin Wallace'ı başkan olarak destekleyeceğini söylüyordu. Hemen hemen ilk kez ilerici partinin kızıl hamlesi başlamıştı. Pek çok kişi ilerici partinin kontrolünün komünistlerde olduğuna inanıyordu. Öyle ki Sovyetler Birliği'nin dış politikasını destekliyor ve platformu neredeyse tüm Amerikan Komünist Partisi üyelerini içeriyordu. Wallace'ın liberal oyları bölerek zaferi Cumhuriyetçi Derby'ye kaptırmasından korkan Demokrat Hareket'in destekçisi Amerikalılar, başlıca yerel gazetelerde ilericileri destekleyenlerin isimlerini yayınlayarak ve ardından başsavcı listesinde bulunan yıkıcı örgütlerle bağdaştırarak hiç de masum olmayan taktikler kullandılar. Walter Lefaber, Amerika, Rusya and the Cold War, 1945-1971. John Wiley and Sons, Inch, New York, 1967-1972, sayfa 73. Demokratların toplantısında liberaller ve büyük patronlar Truman'ın desteklediğinden daha ağır bir sivil haklar programı önerdiler. Ve bazı güneyli delegelerin protestosuna rağmen toplantıda bu program geçti. Tüm Amerika'da Wallace ve Robeson'ın ilerleyişini hiçbir şeyin durduramayacağını anlayan Truman, mutsuz olan demokrat ve cumhuriyetçilerin yeni ve önemli bir iç politika ile oldukça ilgileneceklerinin farkındaydı. Bunu aklında tutan Truman, kampanyasında ilericilerin bazı sosyal ve ırksal standartlarını aldı ve iç politikada sola kaydı. Her eyalette seçim yasaları ilericileri dışarıda tutmak için her iki parti tarafından da kullanılır. Dahası Truman siyahlara eğer seçilirse bir sivil haklar yasası çıkaracağını söyler. Demokratların oyunu böleceğe benzeyen ilerici partinin başkan adayı Wallace korkusuna 2 Şubat 1948'de Kongre'ye bir sivil haklar yasa tasarısı sunmuştur bile. Barton J. Bernstein ve Alan J. Matusow, ed. The Truman Administration, A Documentary History, Harper & Row, Publishers Inc., New York, 1966, sayfa 104. Cumhuriyetçiler ise demokratların ülkeyi komünistlerin eline bırakabileceklerini, çünkü kolayca satıldıklarını söylemektedir. Böylece seçim kampanyası yaşanan ön yargı ve kindarlık ile yapılan suçlamalarla tam bir vahşilik örneği olur. Bu sırada Paul ve Wallace, güneyde oldukça tehlikeli ve basında sıkça yer alan bir kampanya yürütüyordu. Birlik binaları ve siyahların kiliselerinde Paul, ayrılmış topluluklara hitap etmeye zorlanıyordu. Linç edilme tehlikesi içindeydi. Ve Wallace yumurta ve domates yağmuruna tutulmuştu. Bu gezilerden birinde partinin beyaz olan destekçilerinden biri siyahlara ayrılmış vagonda Paul ve Lawrence Brown ile oturabilmek için beyaz zenci olduğunu söylemek zorunda kalmıştı. Her zaman yapmış olduğu gibi Paul siyahların eşitliği için ve baskıya karşı konuşacaktır. Söylediği sözler ve şarkılar ile de göze çarpan iyi bir izlenim yaratacaktır. Fakat ilerici parti hiçbir zaman Amerikan oylarının çoğunluğunu alamadı. Oy verme zamanı geldiğinde küskün ama biraz tutucu olan eski demokrat ve cumhuriyetçiler, gazetelerin liderini komünist ya da komünist sempatizanı olarak tanımladığı bir partiye oy vermekten korktular. Yine de ilerici parti, Truman ve demokratları daha liberal olmaya ve siyahlara daha fazla özgürlük vermeye zorlamıştı. Seçim günü çoğu siyah oy da Truman'a gidecekti. Siyahlar Pol ile son derece gurur da duysalar onun siyasi yolunu izlemeyi reddetmişlerdi. Konuştuğu zaman onu insanüstü görüyorlardı. Ama Sovyetler Birliği ve sosyalizmden bahsettiği zaman pek çok Amerikalı gibi sözlerine inanmıyorlardı. Son oylamada Wallace, Sosyalist Parti adayı Thomas'ın önündeydi ama sağcı partinin adayı Turmond'un arkasındaydı. Seçimi ikinci kez Truman kazandı. Wallace'ın seçimlerdeki durumu parti liderlerini üzmüştü. Liberal beyazlar ve siyahlar arasında çok az popülaritesi olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa süre içinde bazı organizasyonlar ve kişiler Wallace da dahil olmak üzere partiyi terk etmeye başladılar. Ve 1950 sonbaharı geldiğinde ilerici parti ile tüm bağlantısını kesmişti. Günler ne getirirse getirsin Pol inancını korudu. Ama sivil özgürlük ve eşitlik için güvenilir bir ilerici lider olmuş ve şimdi de siyasi alanda yara almış liberaller ve radikallerin hedefi haline gelmişti. 1948 kışında Ulaştırma İşçileri Birliği Pol'e toplantılarına katılması için yaptığı çağrıyı iptal edecekti. Oysa Pol 10 yıldır birliğin onurlu bir üyesi olmuş ve toplantılara düzenli olarak katılmıştı. Bu basit küçük hareket kesinlikle gelişmekte olan düşüncenin bir provasıydı. Destansı epik bir şiirin son dizesi söylenir. Buraya şarkı söylemek ve size şarkı söyletmek için geldim. Rail Splitter'ın uyanmasına izin ver diyordu. Pol'ün Şilili şair arkadaşı Pablo Neruda. Şiir aynı zamanda Pol için söylenmişti. Albany'de önce yasaklanıp sonra izin verilen bir konserden beri Pol hiç formal bir konser vermemişti. Dilediği gibi söylemek istemişti ve söyledi. 1947 ve 1948'in tüm siyaset arenası dışında Pol ilerleme ve insanlar için konuşmuş ve söylemişti. Organize edilmiş politik tutumu şimdilik bitmişti ve tekrar konser sahnelerinde görünmek istiyordu. Ama politik görüşlerini de bırakmış değildi. San Francisco Chronicle'a göre 1949-50 dönemi için ayarlanmış 8 konser sinirli aranjörler tarafından iptal edilmişti. Pol 1949 Şubat'ında 2 konser vermek üzere Londra'ya gider ve büyük başarı kazanır. Konserler Manchester'da devam eder ve 10.000 bilet yarım günde tükenir. Gelenler düzenli konser izleyicileri değildir. Bilet edinebilmek için çok uğraşmak zorunda kalmışlardır. Mary Seton, Pol Robson, Dennis Dobson, Londra 1958 sayfa 194. Pol 10 yıldan sonra yine İngiltere'dedir ve özgürlüğü tekrar solumaktadır. Özellikle şarkıcılar için ters yönde işleyen zaman Pol'e iyi gelmişti. İngiltere'yi 10 yıl önce terk ederken de bir yıldızdı, şimdi de. Pol, artistik olgunluğu kadar politik gelişiminin de farkındaydı. Şubat ve Mart'ta küçük gruplardan sayısı binlerle ölçülen büyük gruplara kadar tüm İngiltere'ye şarkı söyledi. Tüm bunların yanı sıra Nisan sonunda kendisini çok yıpratıcı olacak bir dizi tartışmanın da içinde bulacaktır. 20 Nisan'da olay Paris'te gerçekleşir. Sally Pleyel, Uluslararası Paris Barış Taraftarları Kongresi'nin toplantı yeridir. Tüm insanları temsil eden 60 delege barış umutlarını dile getirmek için gelmişlerdir. Büyük zenci yazar W.E.B. Dubois da oradadır ve Pol ile bir akşam yemeği yiyecektir. Pol yemek için Sally Pleyel'e geldiğinde yüzlerce delegenin her dilde tezahüratı ile karşılaşır ve Dubois ile olan programı bölünür. Sahneye çıkar. Bir anlık sessizlikten sonra derin siyah sesiyle kölelerin, Rusların, Fransızların şarkılarını söyler. Sonra da delegelere bir konuşma yapar. Londra'dan 6.000 siyah temsil ettiklerini ve barış istediklerini söyleyen bir grup ondan temsilcileri olmasını ister. Grup, koloni insanlarının koordinasyonu komitesidir ve Güney Afrika Kongre Başkanı Dr. Dadu tarafından desteklenmektedir. Pol komitenin Güney Afrika Apartheid yönetimine karşı düzenlediği toplantıya katılır ve plakları Güney Afrika radyolarında hemen yasaklanır. Amerika'da da ona kızanlar olmuştur ama farklı sebeplerle. Pol simit yasasını çiğnemekten yargılanacak olan 11 Komünist Parti üyesinin davasında tanık olarak dinlenmek üzere ABD'ye döneceğini gazetecilere duyurur. Yasa 1940'da Amerika'daki antikomünist duyguların bir uzantısı olarak çıkarılmıştır ve komünizmi savunmayı, öğretmeyi ya da bu amaçla örgüt kurup üye olmayı yasa dışı hale getirmektedir. Yasa tam olarak Komünist Parti'yi hedef almıştır. 11 parti destekçisi 1945'te Moskova'nın talimatı ve bu amaçlarla tekrar örgütlenmekle suçlanır. Fakat Pol için Marksizm kültürel bir felsefedir ve şimdi felsefe de dava edilmektedir. Onun bu 11 kişiyi desteklemesi ise pek çok kişiyi kızdırmış ve şaşırtmıştı. Paris'te Barış Kongresi'nde Paul'ün konuşmasının bir reaksiyona sebep olduğu söylenebilir. Salle Pleyel'i dolduran yüzlerce kişi onu dinlemişti. Amerikalı siyahların bizi yıllarca baskı altında tutmuş olan taraf yanında bizi insanlık onuruna yükseltmiş olan tarafa karşı savaşa girmesi anlaşılamaz. The New York Times, 21 Nisan 1949, sayfa 6. Yapmış olduğu diğer hiçbir konuşma böylesi bir kızgınlık yaratmamıştı. Sözleri hemen Amerika'ya ulaştı ve çarpıtıldı. 24 Nisan The New York Times gazetesi şunları yazacaktır. Bay Robson, kongrede Amerikalı siyahların asla Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmamaları gerektiğini söyledi. Ve bu, onun sözlerinin çarpıtılmasıydı. Paul'ün eski bir arkadaşı ve Afrika İlişkileri Konseyi ile Ulusal Zenci Kongresi üyesi olan Max Yergin, Paul'ün ifadesini ilk eleştiren kişi olacaktır. Bay Robson'ın Rus idolünün diğer parçası olan Amerikan Komünist Partisi kesinlikle bizi insanlık onuruna yükseltmiş değildir. Yergin burada Robson'ın yukarıda geçen konuşmasına atıf yapmaktadır. Bazı zenci komünistler tanıyorum, pek azı tam insanlık onurunu yaşamıştır. Tüm bu sevimsiz kapalılık ve gizin insanlık onuruna yükseliş olarak değerlendirilmesi gerçeğin en kabul edilemez gösterimidir. Bunlar Amerikan komünistlerinin etkileyebildiği birkaç zencidir ve neyse ki sahtekarlıkları diğer zenci nüfusa dokunamamıştır. Robert Allen, The Crisis, Paul Robson, The Lost Shepherd. Max Yergin'in sayfa 570-71'den alıntısı. Sarı ve siyahların ilerlemesi için Ulusal Birlik Genel Sekreteri Walter White şunları söyleyecektir. Siyahlar tam ve eşit haklar için yarışırlar. Biz de tam ve eşit sorumluluğu kabul ederiz. Ulusumuzu bölecek herhangi bir çatışmada ise hepimiz Amerikalıyızdır ve sorumlulukları tüm Amerikalılar üzerinde empoze ederiz. Adı geçen eser, Walter White, sayfa 196. Diğer siyah ve beyazlar da Robson'ı hiç kimseyi temsil etmediğine inanarak bir hain olarak değerlendirecektir. Robson'ın Paris'te barış çabaları hakkında dile getirdikleri pek önemsenmemişti. Biz koloni insanları ABD'ye hizmet etmeye zorlandık ve onun içindeki refahtan faydalanmaya yönlendirildik. Hitler ve Goebbels'inkine benzeyen ABD hükümetinin politikalarını eleştirdik. Barış ve özgürlük istedik ve bunun için Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa demokrasileri, Çin ve Endonezya ile beraber savaşım vereceğiz. Seton, Paul Robson, sayfa 196. Görünen o ki, Robson'ın ABD ile Hitler'in 3. rahını kıyaslaması ve soykırıma bakış açısı büyük tartışmaları ve eleştirilere yol açacaktır. Ama dikkati çeken, Paul'ün ülkesini faşist olarak adlandırmasından çok siyahları bazı gizli hareketlere bölerek Amerika'dan ayırmış olmasıydı. Siyahlar her zaman için ülkelerine sadık olarak nitelendirilmişti ama şimdi son derece saygın ve ünlü bir siyah adam onları geleneksel olarak ezmiş olan ülkeye sadık olmayabileceklerini söylüyordu. Paul 10 yıldır Amerikalı siyahların sözcüsü olmuştu ve çoğu zaman da siyahlar bundan rahatsız olmadı. Onların adına yaptıkları ve söyledikleri önemli değildi. Her zaman onun yetenekleri ve başarılarıyla gurur duydular. Ama şimdi onunla aynı fikirde olup olmadıklarını açıkça ifade etme zorunluluğu doğmuştu. Pek çok önemli siyah lider, Paul'ün siyahlar adına konuştuğunu yaslama yoluna gidecekti. Fakat bir yıl sonra Dr. Dubois, Paul'ün Paris konuşması hakkında Negro Digest'te şunları yazacaktır. Paul Robson'la siyahlara karşı haksız bu savaşta isteyerek çarpışmaları gerektiği konusunda hemfikirim. Ama onun siyahların bunu yapacaklarına olan ümidini paylaşmıyorum. Korkarım köleliğin doğuşu kesin bir eğilim ile pek çoklarını beyazların onlara yanlış yapma eşitliğini tanıması ile Amerika'ya herhangi bir bedelle katılma yönüne itecektir. Negro Digest, Mart 1950, Paul Robson, Right or Wrong? Sayfa 8-18, W.E.B. Dubois, Wright, sayfa 10-11. Aynı makalenin diğer bir bölümünde Walter White, Paul'ün siyah Amerikalılar için konuştuğunu yatsır. Robson'ın yanlışını daha da açıklanamaz yapan şey, onun mükemmel ve onurlu Phi Beta Kappa zihninin kaprisli, değişken, kargaşa dolu ve çirkin bir onursuzluk taşıyan Komünist Parti çizgisiyle kuşatılmış olmasıdır. Adı geçen eser, Walter White, sayfa 14. Bay White konuşmasını şu sözlerle bitirecektir. Ve kurmaya çabaladığımız özgür toplumun ana kurallarından biri olarak Voltaire'in deyimiyle söylediklerinin hepsine karşı olduğumuz halde sonuna kadar söyleme hakkını savunmalıyız ve Paul Robeson'ları korumalıyız. Adı geçen eser sayfa 18. Ama Nisan 1949'da Amerikalıların hepsi Paul'e konuşma özgürlüğü verilmesi taraftarı değildi. Aynı ayın 23'ünde Connecticut'ta polis merkezine Paul'ün eyalet dışında tutulması yönünde resmi bir talep yapılacaktır. Ancak başvuru gündeme alınmaz. The New York Times'ta Robeson'ın yapmış olduğu Paris konuşmasından duyulan tiksinti dile getirilir. Bu sırada Paul konser vermek üzere gittiği İsveç'tedir. Konser başarılı geçer. Ama Paul ilk kez komünizmi ve devrimi öven şarkılar söylerken yuhalanır. Konserler Norveç'te devam eder ve Paul bu turnenin Avrupa için son olduğunu ve artık politikaya ağırlık vereceğini açıklar. Çoğu Amerika'da olmak üzere kendisine karşı yapılan kötü tezahürattan kırılmış olarak Paul, fikir ve konuşmalarından ötürü hapse gireceği günü görebildiğini söyler. 1949 yılı Amerika'nın Paul'den koptuğunu gösteren yıl olacaktır. Bazıları için kaçınılmaz olan Paul'un muhteşem sesini güven içinde dinlemek artık imkansızdır. Tehlikeli şekilde yıkıcı olan bir adam sesiyle birlikte durdurulmalıdır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 122.